Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra bu hafta da programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, 13. asırda Eskişehir'in kuzeyindeki merkezi Söğüt kasabası olan Sultanönü havalisinde Kayı kabilesine mensup bir oymak yaşıyordu. Kayı kabilesi Türkiye Türklerinin ataları olan Oğuz kavmini yahut İslam devrindeki adıyla Türkmen kavmini meydana getiren 24 Oğuz boyundan birisidir. Oğuz ananesi bu teşekkülü Oğuz boylarının en şereflisi, en asili olarak telakki eder. Ve onu Türklerin destani Cihangir hükümdarı Oğuz Han'ın oğlu Kayı Han'dan neşet ettirir. Onundan geldiğine inanır. Kayı adı ananeye göre kuvvetli, sağlam demektir ki buna nazaran onun katı kelimesiyle de alakalı olduğu düşünülmektedir. Değerli dinleyiciler, 11. asırda Kayılar'da diğer kardeş kabileler gibi Sirderya Türkçe adıyla İnci Irmağı kıyıları ile onun kuzey ve batısındaki sahraları ihtiva eden Oğuz ülkesinde yaşıyorlardı. Onların buradaki hayat ve faaliyetleri hakkındaki malumatlar günümüze kadar maalesef intikal etmemiştir. Ancak bu hususta muhakkak bir şey söylemek lazım gelirse denilebilir ki Kayılar ve diğer Bozok kabileleri siyasi üstünlüklerini Üçok boylarına kaptırmışlardı. Yani Oğuzların altı boyunun üçü Bozok, üçü Üçok'tu. Kayılar Bozok'tur. Selçukluların hanedanının, Selçuklu hanedanının mensup olduğu kınık ise Üçoklardadır. Kayı boyunun mensup olduğu Bozoklar hakimiyeti Üçok boylarına kaptırmışlardır. Bu ikinciler arasında 10. asrın sonlarından itibaren Kınık kabilesi temayüz etmiştir. Ki bu teşekkülün reisleri olan Selçuk'un torunları İslam alemi üzerindeki birinci Türk imparatorluğunu kurmuşlardır ve Anadolu'nun bir Türk vatanı halini almasında başlıca rolü oynamışlardır. Fakat Kayıların yalnız Türk tarihinin değil Cihan tarihinin seyri üzerinde de esaslı bir surette müessir olan bu mühim hadiselerde büyük hizmetleri vardır. Şüphe getirmez ki 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Ovası'nda Bizans ordusuna karşı parlak bir zafer kazanan Sultan Muhammed Alparslan kumandasındaki Türkmen alaylarının birisi de Kayılar'dan müteşekkiliydi. Zaferi mütakip, tekmil Anadolu'yu hayret edilecek kadar çok kısa bir zaman içinde fetheden Türkmen yiğitleri ve Alpleri arasından bir kısmı da Kayı kabilesine mensup idiler. Nitekim 12. asırdan itibaren Anadolu'da geniş ölçüde iskan faaliyetleri başladı. Bu arada Kayı kabilesinin de mühim bir kısmı eski yaşayışlarına veda etmek suretiyle muhtelif köylerde ve şehirlerde yerleşmeye başladılar. Bugün Anadolu'nun birçok yerlerinde Kayı adında köylere rast gelir ki işte bu iskan hareketlerinden kalmış birer hatıradır. Kayı kabilesinin bir kısım teşekkülleri de eski hayatlarını devam ettirdiler. Bunlar ekseriyetle uç tabir olunan Bizans sınırlarında yaşıyorlardı. Ve diğer Türkmen kabileleri gibi muhafızlık vazifesiyle mükellef idiler. İşte Osmanlı Devleti'ni kuran Kayı Oymağı bunlardan birisidir. Eski Osmanlı tarihçilerinin verdikleri bilgilere göre bu kayı oymağı Söğüt kasabasında kışlıyor, Sultanönü mıntıkasının batı taraflarındaki Domaniç ve Ermeni belinde de yayılıyordu. Yani yaylası orası, kışlağı da Söğüt. Kışın orada kalıyor, yazın Domaniç Ermeni beline çıkıyor. Onun bu uç mıntıkasına Ankara havalisinden geldiği zannediliyor. Tarihte gelip geçmiş bütün Türk devletlerinin en büyüğü, en devamlısı, en muhteşemi olan Osmanlı İmparatorluğu'nun temeli işte Söğüt mıntıkasında, işte bu Oğuzlara mensup Kayı Oymağı, Kayı aşireti tarafından atılmıştır değerli dinleyiciler. 13. asrın birinci yarısında Kayıların başında Ertuğrul Gazi adında bir bey vardı. Ertuğrul Gazi kendisine atfedilen faziletlerle hakiki bir Türkmen asilzadesiydi. Emsalsiz derecedeki şecaati, yiğitliği karşısında olduğu kadar mert de bir insandı. Kerim, cömert bir insandı. Tekfur denilen komşu Bizans derebeylerine karşı parlak muvaffakiyetler kazandı ve bundan dolayı Gazi ünvanını aldı. Türkler indinde ihtirami bir manaya haizdir bu ünvan. Çok hürmete şayan kimselere verilir. Oğulları tarafından da bu ünvan şerefli bir şekilde muhafaza olundu. Ertuğrul Gazi, Allah'ın sevgili kullarından birisi olması hasebiyle 93 yaşında mesut ve şerefli bir hayattan sonra vefat etti. Cenazesi Yeşil ve Şirin Söğüt kasabasında defnolundu. Ertuğrul Gazi'nin hatırası bizzat kendi içlerinden yetişmiş ve kendi yaşayış ve ruhlarının ideal bir insanı olması dolayısıyla daha ziyade Türk kabileleri arasında yaşadı. Ve bu asırlarca devam ederek zamanımıza kadar geldi. Ertuğrul Gazi'nin tarihteki bütün Türk büyüklerinde gördüğümüz mizaç ve seciyeyi haiz olan hayırlı oğlu Osman Gazi'nin beyliği zamanında da kabile hayatı devam etti. Bir Osmanlı tarihçisi, Osman Ertuğrul oğlusun, Oğuz Karahan neslisin, Hakk'ın bir kemter kulusun, İstanbul'u aç gülzar yap şiiriyle bu yüce ve necip bir hanedanın oğlu olarak Kayserilerin başşehri İstanbul'u fethetmek, onu bir güllük gülistanlık haline getirmeye layık bir kimse olarak Osman Bey'i görmektedir. Vefatında çok mütevazi bir miras bıraktığını biliyoruz. Bu miras şunlardan ibaretti: birkaç sürü koyun, birkaç iyi cins at ve kısrak, sakman edik denilen bir çift uzun konşlu Türkmen çizmesi, eğer altına konulan kaba dikişli bir kebe, yancık denilen bir zırh, tuzluk, kaşıklık. Bu mütevazi mirasın asıl sebebini 8. asrın Orhun kitabelerini yazdıran Türk Hakanı'nın bir sözünden anlıyoruz. Aç halkı doyurdum, çıplak halkı giydirdim. İşte bu vazife duygusu Türkmen asilzadeleri arasında da devam etmiştir. Osman Gazi'nin mütevazi hayatını da buna bağlamak mümkündür. Dördüncü Osmanlı Padişahı ve bu hanedanın en kahramanlarından birisi olan Yıldırım Sultan Bayezid, Timur Han'a gönderdiği bir mektupta kendisinin Türkmen kavmine ve onun en asil soyuna mensup olmaktan duyduğu iftiharı belirtmektedir. Timur Han da kendisini Türk hissediyordu ve Türkçe konuşuyordu. Hakikaten Türklüğe çok hizmet etmiş bir kimsedir. Fakat Timur Han nesep itibariyle Moğollardan iner. Moğollar Türk değildir. Cengiz Han ve Timur Han Moğol asıllıdır. Fakat Moğollar Müslüman olduktan sonra 13. asırdan itibaren şiddetli bir şekilde Türk kültürüne angaje olmuş, Türklerle evlenmiş, Türklerle karışmış ve bir müddet sonra Müslüman olan Moğollar Moğolluk hususiyetlerini kaybederek Türkleşmişlerdir. İşte Timur Han ve bugün Tatar dediğimiz kavmin bir kısmı bu Türkleşmiş Moğollardır. Ve Timur Han da Türk olmakla beraber Türkmen değildi. Yıldırım Bayezid onunla mektuplaşmasında kendisinin Türkmen kabilesine mensup olduğunu, dolayısıyla Türklerin Hakanı durumunda bulunan Oğuz Han'a neseben bağlı olduğunu söylemektedir ki o zamanki telakkilere, siyasi telakkilere göre hükümdarlar birbirlerine ancak soy bakımından üstünlük gösterebilirdi. Timur Han belki işgal ettiği topraklar itibariyle bura Türkmenliği için biraz sıkıntı vesilesi olmuştur ama Timur Han vesilesiyle çok sayıda Türkmen Türkistan, Afganistan ve İran üzerinden Anadolu'ya gelmiş, Anadolu'yu yurt edinmişlerdir. Ve Timur Han'dan sonra her tarafta Türkmenler yeniden büyük zaferlere nail olmuşlardır. 15. asrın ortaları Türkmen yıldızının büyük bir şaşaa ile parladığı bir devir olmuştur. Tuna'dan Horasan işlerine kadar olan geniş bölgeler Türkmen bayraklarıyla Türkmen bayraklarının dalgalandığı bölgeler olmuştur. Bunlar üzerinde müşterek bir ruhun bütün kuvvetiyle estiği görülmüştür. İşte Sultan II. Murat zamanında Osmanlı Sarayı'nda görülen milli romantizm cereyanı da bu müşterek Türkmen maşeri vicdanının bir refleksidir. Bunda Doğu Anadolu'ya hakim olan Bayındır Han evlatları Akkoyunlular ile Timur Han'ın soyundan gelen hanların Anadolu'dan çıkarılması ve eski İlhanlı Moğol İmparatorluğu bakiyesinin ortadan kaldırılarak Batı İran'da ve Irak'ta bir devlet kuran Türkmen Karakoyunlularında mühim bir rolü var. Sultan II. Murad'ın sarayında başlayan bu Türkmen cereyanı milli şuur ve kültür tarihimizde pek mühim bir mevkiye sahip olduğu kabul edilen bir cereyandır. Sultan II. Murad kudretli bir hükümdar, kudretli bir kumandan olduğu kadar kültürlü ve şair ruhlu bir insandı. İlk defa kendi paralarına Kayı aşiretinin damgasını vurdurmuştur. Saray eşyasıyla silahlar üzerine de Kayı damgasını resmetmek Osmanlı hanedanında uzun müddet devam eden bir anane olmuştur. Bundan önce de eşyalara bu vurulurdu. Zaten Türk kültüründe değerli dinleyiciler bakır kapkacak ve silahlara herkesin mührü kazılırdı. Hem kaybolmasın diye hem de bir aidiyet alameti olarak. Y şeklinde bir damgadır bu Kayı damgası. Şimdi askeri müzenin bahçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait büyük topların üzerinde de aynı damga, Kayı aşireti damgası vardır. Çok kimse bunu bir nişan işareti zannetmektedir. Sultan II. Murat zamanındaki milli cereyan geniş ölçüde edebi bir kültür faaliyetine yol açmıştır. Bu faaliyet telif ve tercüme eserlerde bile görülmüştür. Bunlar da temiz ve açık bir Türkmen dilinde yazılmıştır ve halkın da anlayacağı bir dilde yazılmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında da bu milli romantizmin devam ettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet torunlarından birine Oğuz Han, diğer bir toruna da Korkut adını koymuştur. Oğuz Han'ın, Oğuzların en güçlü hükümdarı olan Mete Han'ın ismi olduğu malumdur. Korkut ise Oğuz ananesinde kendisine devlet adamı, hakim ve aynı zamanda şairlik vasıfları verilmiş meşhur Korkut Ata ile alakalıdır. Saray ve münevverler aleminde onun Osmanlı hanedanının zuhurunu ve hakimiyetinin ebediyen devam edeceğini müjdelemiş olduğuna inanılıyordu. Nitekim Dede Korkut kitabının başındaki mukaddimede ön sözde bu aynen şöyle ifade olunuyor. Resul aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Demek Oğuzların Bayat boyundanmış. Oğuz'un ol kişisi tamam bilicisiydi. Ne derse olurdu. Gayipten türlü haber söyler idi. Demek evli evliyaymış, keşif ehli birisiymiş. Hak Teala ağanın gönlüne ilham eder idi. Korkut Ata ayıttı. Dedi ki, ahir zamanda hanlık geri kayya diye, tekrar kayya döne. Kim esne ellerinden almaya. Ahir zaman olup kıyamet kopunca. Yani kıyamet alametleri zuhur edene kadar kimse kayıdan bu hükümdarlığı alamayacak. Bu dediği Osman neslidir. İşte sürülüp gide yürür demektedir Dede Korkut, meşhur Dede Korkut kitabının ön sözünde.
Bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen tahta bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. Dilim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni. Ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya yayılan muazzam bir imparatorluk haline gelmesiyle milli ruh tamamıyla ortadan kalkmamışsa bile biraz inkıraza yüz tutmuştur. Çünkü artık Osmanlı Devleti'nde sadece Türkler değil 72,5 milyon insan yaşamaktadır. Bu milli ruhu çok fazla vurgulamak imparatorluk için bir zaaftır. Fakat Ertuğrul Gazi ve onun Mesut kabilesi her zaman hasretle, taassürle hatırlanmıştır. Ve bunda da şimdi sizlere arz edeceğimiz Kara Keçili adlı Türk oymağı amil olmuştur. Kara Keçili oymağı Söğüt Yörükleri adıyla anılan bir kabile grubuna dahildir. Eskiden beri Osmanlı kayılarının yurtları olan Sultanönü mıntıkasında yaşıyordu. Ona mensup cemaatlerin daha 16. asırda Balıkesir havalisinde sakin oldukları görülüyor. Yine bu asırda Muğla, Antalya, Ankara, Sivas ve Urfa'da da aynı adı taşıyan kabile ve oymaklar var. Bütün bu Kara Keçili adlı teşekküller arasında etnik, yani kavmi ve kabilevi bir münasebetin mevcut olup olmadığı malum değil. Yalnız Ankara, Antalya ve Muğla'da yaşayan cemaatlerin Söğüt'teki Kara Keçili oymağıyla akraba olmaları kuvvetle muhtemel. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar zamanında ve ondan önce Türkmenler kabile hayatı halinde yaşıyorlar, konar göçer şeklinde. Kışın bir memlekette, yazın bir memlekette ve koyun besliyorlar. Bunlar aşiret ve kabile halinde yaşıyorlar. Aşiretler umumiyetle birkaç kabilenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Kabileler ise birkaç ailenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu aileler birbirleriyle akraba olabildiği gibi kız alıp verme yoluyla sadece hısım da olabiliyor. Kabileler aşiretleri teşkil ediyor. Aşiretler boyları, cemaatleri. Bunların hepsi birbirleriyle etnik olarak aynı olmayabilir. Yani farklı soydan olan aşiretler tamamen politik kaygılarla, ekonomik kaygılarla, güvenlik gibi sebeplerle bir arada olabilir. Bunlar aşiretleri teşkil eder. Selçuklular zamanından itibaren bu aşiretler belli isimler verilerek tespit edilmiş. Her birine birer kahya tespit edilmiş. Bu kahya onlarla hükümet arasındaki teması sağlamaktadır. Aynı zamanda aşiretin bir beyi vardır. Bu bey o aşiretten sorumludur. Aşiretin güvenli bir şekilde yazları yaylalarına göçmeleri, kışın kışlaklarına dönmeleri bu beyin ve kahyanın sorumluluğundadır. Aynı zamanda bunlar belli bir miktarda mükellefiyet ve vergiye tabi tutulurlar. Osmanlılarda da böyleydi. İşte kayı boyununda göçebe şeklinde yaşayan ve Söğüt'e bunun bir kısmı olan Kara Keçili oymağının Söğüt'e yerleştiğini biliyoruz. Söğüt'teki Kara Keçililerin hepsi birbirine akraba değil ama başları Ertuğrul Gazi ve onun soyunda gelen Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Tabi zamanla devlet halini alıp imparatorluk haline dönüştükçe aşiret kültüründen uzaklaşıldı. Ama aşiret her zaman Söğüt'te varlığını muhafaza etti. İşte Söğüt havalesindeki Kara Keçili oymağı Osmanlı Hanedanı'nın içinden çıktığı oymağın devamı idi. Değerli dinleyiciler, 19. asrın sonlarında Kara Keçili oymağı 32 köyde yerleşmiş bir halde idi. Bunlardan 9'u Söğüt'te, 6'sı Kütahya'da, 6'sı Yenişehir'de ve diğer geri kalanları da Balıkesir havalesindeydi. Bununla beraber Kara Keçili oymağı kabile teşkilat ve ananesini kuvvetli bir şekilde muhafaza ediyordu. Kendi aralarında dolaşan bir ananeye göre kara keçiller Anadolu'ya Ertuğrul Bey'in reisliği altında gelmişlerdi. Ve onun Bizanslılara karşı yaptığı gazalarda ve cihatlarda en belli başlı rolü oynamışlardı. Bu ananeye istinaden tabii onlar kendilerinin Osmanlı ailesiyle akraba olduklarını söylüyorlardı. Karakeçili Oymağı, Ertuğrul Gazi'nin hatırasını yüzyıllar boyunca yaşatmış ve bunu her yıl onun Söğüt'teki türbesini ziyaret etmek suretiyle bir gelenek haline getirmişti. Her sene Nisan ayında ziyaretten 15 gün önce Aşiret Bey'i tarafından Karakeçili köylerine adamlar yollanırdı. Bunlar oymak efradına toplantı gününü bildirirlerdi. Ziyaret günü Karakeçiller için senenin sayılı ve en müstesna günlerinden birisi olurdu. Yeni urbalarını giymiş kara keçiller atlar üzerinde kısım kısım içtima yeri olan Oluklu köyüne gelirlerdi. Buradan reisin kumandasında olarak muntazam bir halde Söğüt kasabasına doğru yola çıkarlardı. Kasaba önünde davul ve zurnalarla karşılanırlardı. Ertuğrul Gazi'nin türbesi önünde atlarından inerlerdi. Derin bir huşu içinde Mücahit Boy Beylerinin merkadini ziyaret ederlerdi. Burada kurbanlar kesilirdi, mevlütler okunurdu ve dini merasime son verilirdi. Bundan sonra spor müsabakaları başlardı. Cirit oyunları, at yarışları, güreşler yapılırdı. Bütün bunlar kasabayla etraftan gelen kalabalık bir halk kitlesi tarafından merakla, heyecanla takip olunurdu. 3-4 gün Söğüt'te ikamet eden kara keçiller sonra köylerine dönerlerdi. Asırlar boyunca kara keçiller arasında devam edip gelen bu adet Padişah Sultan II. Abdülhamit'in dikkatini ve alakasını çekti. Sultan Abdülhamit bundan çok müteassıs oldu. Bu geleneğe resmi bir mahiyet vermek istedi. Ve ziyaret esnasında kara keçililere atlı bir jandarma bölüğü refakat etmeye başladılar. Hep birlikte biz alayı Han Ertuğrul'da nadir askeriz, kudret ve kuvvette yekta bir bahadır askeriz mısralarıyla başlayan bir marş söyler, o şekilde yürürlerdi. Adı geçen padişah zamanında, Sultan II. Abdülhamit zamanında Karakeçili Oymağı'nın umumi reisi Bekir Sıddık Bey idi. 1848 yılında doğmuştur Bekir Sıddık Bey. Babasının bu Karakeçili köyünde tesis ettiği medresede tahsil görmüş ve kültürlü bir kimseydi. 1901 yılında gerek o, gerekse Oymağın cemaat reisleri Mecidi Osmani nişanlarıyla ve altın imtiyaz madalyalarıyla taltif olundular. Nişan ve madalyalar Karakeçili beylerine padişahın yaverlerinden bir zat tarafından Eskişehir kaymakamı ve memurları huzurunda merasimle takıldı. Gerçekten Sultan II. Abdülhamit Karakeçili Oymağı'na kahraman ecdadının canlı bir yadigarı nazarıyla bakıyordu. Karakeçillere karşı olan alakasında o kadar samimiydi ki bunu onlara mensup fertlere şahsi muhafazasını emniyet etmekle de göstermiştir ve bir Karakeçili bölüğü İstanbul'da Yıldız'da padişahın hususi muhafız bölüğü olarak tesis olunmuştur. Yine aynı Osmanlı padişahı zamanında Ertuğrul Gazi adıyla mızraklı bir süvari alayı teşkil edildi ve bir harp gemisine aynı isim verildi. Bu da Karakeçili Oymağı'ndaki Ertuğrul Gazi hatırasının inikasından, yansımasından başka bir şey değildi. Ertuğrul'un ocağında uyandık, şehitlerin kanlarıyla boyandık, nice düşman kalasına uzandık diye başlayan neşide marş da aynı mahiyetteydi. Bütün bunlar o devirde buhranlı, felaketli günler geçirmekte olan bir milletin şerefli mazesine karşı duyduğu tahassürün, hasretin ifadeleriydi. Öyle ki sancak marşı diye de bilinen bu marş bütün mekteplerde, bütün talebeler tarafından ezbere bilinir ve merasimlerde okunurdu.
Oh,
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.